İkinci ayrım sayfa 12. Üçüncü sıradaki Hüsnü Aşk çevirisi eski Türk edebiyatı otoritelerinden biri olan Abdülbaki Gölpınarlı'ya aittir. Gölpınarlı 1968 yılında neşrettiği eserinde önce Hüsnü Aşk'ın yeni harflerle okunuşunu vermiş, onun arkasından beyit beyit nesre çevirmiş, kitabın sonuna metnin takibini kolaylaştırmak için bir sözlük ve izahı icap eden beyitler içinde bir açıklama ilave etmiştir. Gölpınarlı'nın bu eserinin başında bir de ön söz bulunmaktadır. Bu ön sözde Şeyh Galip ve Hüsnü Aşk ile alakalı önemli bilgiler verilmekte, Hüsnü Aşk'ın yazma ve matbu nüshaları tanıtılmakta ve eser ile ilgili edebi tenkit ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Ancak bize klasik Türk ve Fars edebiyatlarını sevdiren, ilmi şahsiyetlerden biri olan Abdülbaki Gölpınarlı Hoca'ya karşı beslediğimiz sonsuz saygı ve sevgi duyguları saklı kalmak üzere şu hususu belirtmek zorundayız ki, Gölpınarlı Hoca'nın bu Hüsnü Aşk çevirisi de maalesef Vasfi Mahir Koca Türk'ün çevirisi gibi yanlış anlamalarla ve hatalı çevirilerle doludur. Gölpınarlı Hüsnü Aşk'ın metnini birkaç küçük okuma ve değerlendirme hatası dışında mükemmel bir şekilde yeni harflere aktarmış, ancak nesre çeviride çok fazla sayıda büyüklü küçüklü hataya düşmekten kurtulamamıştır. Hocanın izahı icap eden beyitlerin doğru anlaşılması adına kitabın sonuna koyduğu açıklama bölümü de büyük çoğunluğu itibariyle metinle özel bağlantısı kurulamamış ansiklopedik bilgilerin toplamından ibarettir. Böyle büyük bir edebiyat ve dil otoritesinin içine düştüğü bu hatalar neden kaynaklanmaktadır? Elbette bu husus ile ilgili olarak bir hüküm vermek bize düşmez. Bizim bu husus ile ilgili söylediklerimiz ve daha ileride söyleyeceklerimiz sadece ve sadece bir gerçek karşısında hakkın şahitliği görevini ifa etme duygusundan ve tarihe mal olmuş bir şahsiyetin ve onun edebiyat tarihimizin en büyük şaheserlerinden biri olan eserinin hakkının teslimi çabası ve gayretinden ileri gelmektedir. Tespit ettiğimiz bu gerçekleri hiçbir komplekse ve başkalarını karalayarak yükseltme gibi ancak alçak ruhlu insanlarda bulunabilecek bir duyguya kapılmadan dile getirmekteyiz. Ömrünü klasik Türk edebiyatı metinlerini anlamaya ve şerh etmeye hasretmiş bir akademisyen olarak bu hususu büyük bir açık yüreklilikle kamuoyuna duyurmanın akademik hayatın bir gereği ve bilim adamlığı görevinin bir parçası olduğunu ifade etmeliyim. Edebi tenkit müessesesinin neredeyse hiç çalışmadığı, tenkit adına kişilerin ve eserlerin ya göklere çıkarıldığı ya da yerin dibine batırılmaya çalışıldığı bir ortamda şöhreti yurt dışına yayılmış büyük bir otoritenin önemli bir kitabının yanlışlarla dolu olduğunu söylemek gerçekten bir cesaret işidir. Hele birilerinin o otoritenin gölgesine sığınarak geçindiği, onların maddi ve manevi mirasına haklı haksız konarak kendisine şöhret ve imkan sağladığı, görevini bir hakkın yerine getirdiği ispat içinde yaygara koparmaktan, İftira atmaktan ve önüne gelene hakaret etmekten çekinmediği bir ortamda böylesi gerçekleri açığa dile getirmek cesaretten de öte büyük bir fedakarlık ve gözü karalık anlamına gelir. Ne var ki ilmi gerçeklerin açıkça ifade edilmesinden her ne gerekçeyle olursa olsun imtina etmenin de hiç kimseye faydası yoktur. Bir büyük şahsiyetin hatırasının rencide olabileceği ihtimalini düşünerek gerçekleri gizlemek, ondan çok daha önemli şahsiyetlerin ve eserlerinin mağduriyetine göz yummak anlamına gelir ki buna hiç kimsenin hakkı olmamak gerekir. Abdülbaki Gölpınarlı'nın bu anlama ve çeviri hatalarının bir kısmına parantez içerisinde diğer Hüsnü Aşk çevirilerindeki yanlışlarla birlikte parantezi kapat, kitabımızın dipnotlarında değindik. Eğer kitaptaki büyük yanlışları belirtmeye kalksaydık bu orta hacimli müstakil bir kitap olurdu. Bunları merak eden okuyucular merhum Gölpınarlı'nın çevirisiyle bizim çevirimizi satır satır karşılaştırdıkları takdirde durumu büyük bir açıklığıyla göreceklerdir. Bizim bu ön söz yazısının sınırları içerisinde yapabildiğimiz şey genel bir durum değerlendirmesinde bulunmak ve şimdiye kadar bu eksik ve yanlış çevirilerle anlaşılmaya çalışılan bu yüzden de hakkında hep tek boyutlu, eksik, yanlış ve klişe hükümler verilen Hüsnü Aşk'ın maruz kaldığı talihsizliğe dikkatleri çekmektir. Bahis konusu edeceğimiz 4. Hüsnü Aşk çevirisi de yeni Türk edebiyatı sahasının tanınmış şahsiyeti muhterem Profesör Doktor Orhan Okay ve eski Türk edebiyatı hocası saygıdeğer Profesör Doktor Hüseyin Aya'nın müştereken hazırladıkları kitaptır. 1975 yılında Dergah Yayınları arasında çıkan kitap, bu iki müellif Hüsnü Aşk'ın tam metnini vermişler ve sayfa altlarında ise eserin nesre çevirisini koymuşlardır. Ayrıca kitabın baş kısmında da merhum Profesör Doktor Kaya Bilgegil'in Hüsnü Aşk'a dair başlıklı kapsamlı bir yazısı bulunmaktadır. İfade etmek gerekmektedir ki bu çeviride maalesef diğer çeviriler gibi baştan sona yanlışlarla dolu olup Şeyh Galip merhumun Hüsnü Aşk'ı hakkında yanlış kanaatlerin oluşmasına yol açabilecek niteliktedir. Kelimelerin birden çok anlamları işin içine katılmadan ve beyitlerin, bölümlerin ve hikayenin bütününün bağlamlığına hiçbir riayet edilmeden gerçekleştirilen çeviri, klasik Türk edebiyatı sahasında yazılmış manzum bir eserin nasıl nesre çevrilmesi gerektiğinin değil, nasıl nesre çevrilmemesi gerektiğinin tipik örneklerinden birisidir. Şahsiyetlerine ve akademik kimliklerine saygı duyduğum bu çok değerli hocaların Hint üslubunun en muhteşem örneklerinden biri olan ve Girift hayallerin tarihi, coğrafi, kültürel, estetik, semantik ve etimolojik birçok hususun şairin ruh dünyasında adeta dans ettirildiği Hüsnü Aşk'ı nesre çevirirken bir tek dahi olsun açıklama ve izaha ihtiyaç duymamış olmaları da ayrıca izaha zor bir durumdur. Biraz da bu hatalı çevirilerin etkisiyle olsa gerek Hüsnü Aşk ile ilgili umumiyetle tek yanlı genellemelere dayalı eksik ve hatalı hükümler verilmiş ve el birliği ile edebiyat tarihimizin bu en ilginç eseri hakkında gerçeği tek yönlü olarak yansıtan yanlış kanaatler oluşturulmuştur. Hüsnü Aşk'tan bahseden hemen bütün çalışmalarda parantez içerisinde bir iki istisna hariç parantezi kapat, eser hakkında varılan müşterek hüküm, onun mevlevi tasavvuf anlayışının alegorik, parantez içerisinde temsile, parantezi kapat, bir hikayesi olduğudur. Bu anlayışa göre Hüsnü Aşk seyri sülükü anlatmakta ve hikayede geçen bütün şahıs ve yer isimleri, olayın gelişim tarzı ve epizotlar eserde sistematik ve kategorik bir şekilde tasavvufi birer sembol olarak yer almaktadır. Hemen ifade edelim ki böylesi kolaycı ve monist yaklaşımlar ne klasik Türk edebiyatı ve Hint üslubunun gerçek mahiyeti, ne bu üslubun en başarılı temsilcilerinden biri olan Şeyh Galip ve ne de Hüsnü Aşk ile ilgili olarak yapılması gerekli etraflı değerlendirmelerden sonra ulaşılmış neticeler değildir. Bir defa anlam boyutlarının derinliğine inilememiş, muammaya benzeyen sayısız mısra ve beyitlerin düğümleri çözülememiş, yani tam anlamıyla anlaşılamamış bir eser ile ilgili bu şekilde tek yanlı ve genelleyici hükümlere varmanın ne kadar gerçeğe yansıtacağı iyi düşünülmelidir. Şunu hemen belirtelim ki şair ve sanatkarların sahip oldukları inanç, mezhep, meşrep, tarikat ve dini kanaatlerin onların eserlerini anlamada tek kriter olarak ele alınması doğru değildir. Edebi şahsiyetlerin meslek ve meşreplerinin onların eserleri, düşünce dünyaları ve estetik anlayışları üzerinde elbette etkisi bulunacaktır. Ancak o insanları ve eserlerini sadece ve sadece meslekleri, meşrepleri ve mezhepleri ve mensubu bulundukları tarikatların çizdiği sınırlar içerisinde ele almak, hayat ve insan gerçeğine aykırıdır. Şeyh Galip gibi kültür ve düşünce hayatımızın üzerinde büyük etkiler olan önemli bir tarikatın postmişliğine kadar yükselmiş bir şahsiyetin şiirinde tasavvuf, parantez içerisinde mevlevilik, parantezi kapat, bütün meseleleriyle kendini hissettireceğini, hatta bütün diğer unsurlardan daha çok ön plana çıkacağını söylemek elbette gerçeğin ta kendisidir. Ancak özellikle divan şiiri, parantez içerisinde ve hele Hint üslubu, parantezi kapat, gibi inanılmaz derecede zengin kültür, din, felsefe, tarih, coğrafya, gündelik hayat, estetik değerler sistemi, musiki, poetika, ilim gibi kaynaklar tarafından beslenen büyük bir geleneğin ürünlerini sadece din ve tasavvuf ile izah etmek ve metinleri yalnızca bu dar çerçeve içinde anlamak mümkün değildir. Şurası bir gerçektir ki hangi inancın müntesibi, hangi mesleğin, meşrebin, mezhebin bağlısı olursa olsun Sanatkar da bir insandır ve yaşadığı hayatın bütün etkilerine sonuna kadar açıktır. Çünkü insan içinde yaşadığı sosyal, kültürel, psikolojik, hatta siyasi atmosferin ürünüdür ve bütün davranışlarında bu etkilerin izlerini yansıtır. Bir insan olarak ruhu birçok kompleks duygu ve düşüncenin çatışma alanı durumundaki sanatkar da ister istemez bu karışık ve karmaşık duyguları sayılamayacak kadar çok etkinin izlerini eserinde estetik bir çerçevede yansıtacak ve böylelikle sanatın belki de en güçlü motivasyon kaynağı olan beşeriyet gerçeğinin tanıklığını yapacaktır. Yani en dindar, en mütesavvıf, en sofi şairlerin düşünce ve tabi sanat dünyalarında bile bu en güçlü etkinin yanında gündelik hayatın tezahürlerinin basit veya karmaşık hislerin, sevincin, kederin, beklentilerine kavuşamamış olmanın verdiği hüzünlerin, sevgilerin, nefretlerin, ihtirasların, ölüm karşısında duyulan çaresizliğin, maddi ihtiyaçların, korkuların, endişelerin, asil ve basit duyguların, cinselliğin, toplumun sahip bulunduğu ahlaki normların, tarihi değerlendirme ölçülerinin etkisinin bulunduğunu ve sanatkar şahsiyetin işte bütün bu duyguların birleştiği alanda teşekkür ettiğini söylemek bir gerçeğin en yalın ifadesidir. Nitekim bir insan ve zamanının en güçlü entelektüellerinden biri olan Şeyh Galip de böyle bir sanatkardır. Ve onun başta Hüsnü Aşk olmak üzere bütün edebi eserleri elbette ki din ve tasavvuf ilk sırada olmak üzere sayısız etkinin altında şekillenmiş ve kristalize olmuştur. Mesela Şeyh Galip divanında bulunan ve onun sanat anlayışını belki de en iyi anlatan bir beyitte şairimiz şöyle demektedir. Teblerze zat gevheri galtanı gurbetim, mihri sadef sabahı nişaburdur bana. Ateşli titremelerle doğup gurbete yuvarlanmış bir inci tanesiyim. Sadefin aydınlığı veya sevgi ve şefkati benim için sanki nişabur sabahı gibidir. Şimdi bu beyti sadece Şeyh Galip'in düşünce dünyasındaki en güçlü etki olan tasavvuf ile izah etmek, yani beyti muhtemel birçok telmih hususiyetini dışarıda bırakarak yalnızca ondaki en güçlü anlatım katmanı olan vahdet-i vücuda hasretmek, yanlış olduğu kadar bir büyük düşünce ve estetik dehasına haksızlıkta sayılmalıdır. Halbuki mısralarda yer alan kelimelerin yatay ve düşey düzlemde birbirleri ile ilişkilendirilmesinden edebiyat, sanat ve anlam yoğunluğu adına şaşırtıcı sonuçlar çıkmakta ve beyitte izahı, şerhi, saatler sürecek bilgilere ve gerçeklere kapı aralanmaktadır. Bu beyit adeta sayısız düzlemden oluşmuş elmas kristallerinin ışığı, rengarenk yansıtışı gibi tam 6 açıdan anlaşılabilecek şekilde nazmedilmiştir. Bunları şöyle sıralayalım. 1. İnsanın vahdet aleminden kopup kesret alemine yuvarlanışını anlatan vahdeti vücut düşüncesi. 2. İstiridyenin içindeki incinin denizin dalgalanması sonucunda sulara karışması ve sahile vuruşu. 3. İnsanın oluşumunu sağlayan erlik suyunun ana rahmine intikali. 4. Çocuğun annenin karnında binbir sancı ile doğup dünyaya gelişi. 5. İran'ın Nişabur şehrinin tarihte meşhur zelzeleleri. 6. Nişabur'un güneşin doğduğu esnada dünyanın en aydınlık ve en parlak şehirlerinden biri olduğu bilgi ve kanaati. İnsan ruhunun ölüm sancıları ile bedenden çıkıp ruhlar alemine gidişi. Şimdi bütün bu anlam katmanlarından 5'ini dışarıda bırakarak beyti sadece ilk anlam dairesinde parantez içerisinde tasavvuf, vadisi, vücut parantezi kapat anlamak ve izah etmek hem büyük bir zenginliği ve çeşitliği yok saymaktır hem de bir edebiyat ve şiir dehasının hatırasını rencide anlamını taşır. İçindeki kelimelerin birden çok karşılıklarının birlikte kullanımından oluşan sayısız anlam katmanının iç içe girerek bir elmas kristaline dönüştürdüğü yukarıdaki beyit gibi Hüsnü Aşk da böyle çok sayıda parıltılı yüzeye sahip binlerce mücevherden bu söz kuyumcusunun eli ve ustaca vücuda getirilmiş eşsiz güzellikteki bir gerdanlık misali edebiyat ve şiir güzelinin boynunda ihtişamını sergilemektedir. Böyle çok renkli bir gökkuşağı görünümündeki bu eseri tek bir parıltıya, ve rengi indirgemek doğru olmaz. Onda da tasavvuf unsuru kendini ön planda hissettirmiş olmakla birlikte sayısız kültür, sanat, toplum, dil, estetik ve tarih meselesi bulunmaktadır. Her şeyden önce yukarıda iktibas ettiğimiz yazısında Vasfi Mahir Koca Türk'ün de ifade ettiği gibi beşeri öz yani insani duygu, hüner gösterme arzusu, kendini ispat çabası eserin asıl ruhunu teşkil etmektedir. Şeyh Galip bunu Hüsnü Aşk'ın değişik yerlerinde zaten açıkça ifade de etmektedir. Hüsnü Aşk'a bütüncü bir gözle bakıldığında görülecektir ki onda sadece tasavvuftaki vahdeti vücut düşüncesinin sembolik ve alegorik anlatımı yoktur. O klasik edebiyatın bütün meselelerine vakıf, büyük bir sanatkarın Hint uslubunun insan düşüncesini muhayyilenin engin denizinde sonsuz derinliklere daldıktan etkisi altında 6 aylık müthiş bir beyin fırtınası ile kaleme aldığı fantastik ve poetik yanının tasavvufi yanında hiç de geri kalmadığı bir şiir anlatıdır. Hüsnü Aşk bir açıdan bakıldığında devrin, hatta devirlerin modern bir masalı gibidir. Başka bir açıdan bakıldığında da sanki poetik bir romandır. Sühan, parantez içerisinde söz, parantezi kapat, mana meselesi, feyiz havuzu, edep mektebi, hüsnü güzellik, aşk gibi şahıs ve yer isimleri kadrosu, ayrıca eserde yer alan sözün ortaya çıkışı, sözün gerekliliği, sözün gerekliliğinin umumi oluşu, şairliğin mahiyeti hakkında başlıklı, müstakil bölümler hep şiiri, sözü, edebiyatı, lafız ve mana münasebetlerini, güzel şiirin kalpte ortaya çıkışını, şiirin doğuşuna sebep olan aşk-meşk ilişkisini, şairin kutsal kimliğini, sözün anlamının üstün değerini hatırlatmakta ve bütün bu hususların bu arada mütalası. İnsanda sanki Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk'ta bir taraftan da fantastik ve sembolik çerçeve içinde şiirin macerasını anlatmak istediği intibanı uyandırmaktadır. Şeyh Galip'in eserlerinin kapsamlı ve ciddi bir şekilde tetkiki, onun çok yönlü bir şahsiyeti ve düşünce sistemine sahip olduğunu gösterecektir. Galip'in bir taraftan İslami bilgi disiplinleri ve her şubesiyle tasavvuf dahil olmak üzere bütün bir şark, İslam kültürü ve düşünce sistemini klasik edebiyatın bütün bilgi ve metodolojik birikimine kuşanmış bir şair olmasının yanında çağının modern kültür, siyaset ve düşünce akımları ile çok yakından ilgilenen bir mütefekkir olduğu da anlaşılmaktadır. Şeyh Galip'in şiir üslubu olarak felsefi yönelimi besleyen, hayal atını sübjektif alemin labirentlerinde koşturan ve yenileşme arayışını kışkırtan Septi Hindi seçişi ve bu üslubu büyük bir samimiyetle benimseyişi, onun çok yönlü yaratıcı, üretken, daima orijinalin, yeninin ve ilerinin yanında yer alan karakterinin bir tezahürüdür. Hüsnü Aşk'ın 102 beyti de ilginç bir şekilde Şeyh Galip'in anlatmaya çalıştığımız bu çok yönlü karakterine işaret eder. Bu beytinde Şeyh Galip, Hazreti Muhammed'den bahsederken onun peygamber olarak gönderilişi ile birlikte galpten haber verme ve yıldızlardan hüküm çıkarma işinin geçersiz kalındığını, görüntü ile görüntüye sebep olan şeylerin arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin ilimde düzene konulduğunu ifade eder. Görüldüğü gibi Şeyh Galip burada ilim ve düşüncede akılcı metodun önemini vurgulamakta ve Hazreti Muhammed'in gelişiyle birlikte safsataların galipten haber verme, yıldızlardan geleceği okuma gibi ilmi olmayan düşünce yollarının kapandığı ve olaylarla bunları hazırlayan nedenler arasında bulunan sebep-sonuç ilişkisine önem vererek akılcı düşünce metodunun inşa edildiği gerçeğini vurgulamaktadır. Bu çok ilginç beyit Şeyh Galip'in varlık ve bilgi felsefesinde parantez içerisinde ontoloji ve epistemoloji parantezi kapat, mutlak mistizme ne kadar uzak, içinde vahin de vazgeçilmez bir unsur olarak ele aldığı akılcı düşünce sistemine ne kadar yakın durduğunun açık bir belgesidir. Onun Sultan 3. Selim tarafından girişilen değişim hamlelerini hararetle savunması, modernleşme hareketinin karşısında bulunan ve geleneği temsil eden Çelebilerin yanında değil de modernleşmeyi destekleyen İstanbul'daki Mevlevi kökenli şeyh ailelerin ve devletin safında yer alışı da bunun bir göstergesidir. Kitaba ön sözü sona erdirirken konu ile ilgili olarak görüş ve düşüncelerimizi şöylece özetleyebiliriz. Klasik Türk Edebiyatı'nın son büyük şairi Şeyh Galip'in edebiyat tarihimizde çok müstesna bir yeri olan eseri Hüsnü Aşk'ı değerlendirirken Mevlevi çilesinin sembolik anlatımı, tasavvuf ve vadeti vücut felsefesinin alegorik hikayesi gibi tek yönlü ve ciddi araştırmalara dayanmayan verilmiş klişe hükümlerden kaçınılmalı. Yazarları ve onların eserlerini insan, eşya, hayat, kültür, siyaset gibi çok çeşitli sosyo-kültürel faktörlerin belirlediği alanda tanımlamaya ve anlamaya çalışılmalıdır. İşte biz Hüsnü Aşk'ı bu yaklaşımla ele aldık ve önce bütün yazma ve basma nüshalarını tespit ederek bugünkü harflerle tam metnini verdik. Ardından metnin karşı sayfalarında yazarın edebi şahsiyeti üzerinde ve eserin yazılışında etkili olan bütün faktörleri göz önünde bulundurarak titiz ve dikkatli bir takiple nesre çevirdik. Hikayenin içerisinde yer alan 5 mısralı 6 bentten oluşmuş lirik mahiyetle 4 adet tardiyeyi ise günümüz söyleşisine şiir diliyle aktardık. Eserin Sebki Hinde gibi girift hayallere dayalı bir üslupla kaleme alınmış, objektif düşünceden ziyade sübjektif hayal dünyasındaki dalgalanmaların ortaya koyduğu tasavvufi, fantastik, sembolik ve poetik karakterli bir eser oluşu, kimi beyitlerinin anlaşılması oldukça güçleştirmekteydi. Bazı beyitlerin içerisinde geçen bir takım kelimeler, kavramlar, teşbihler ve izafelerin neye dalalet ettiğini, büyük nispette acizane şairliğimizin bize kazandırdığı bakış açısının yardımı ve karine yolu ile çözmek mümkün oluyordu. Hatta kimi beyitler şairin tamamen kendi ruh dünyasında kurduğu, kendine özgü atıflar sebebi ile adeta birer bulmaca, muamma mahiyetini almıştı. Bütün bu zorluklar ve güçlükler sabırlı, uzun, dikkatli ve ısrarlı bir gayret sonucunda aşıldı. Ve Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki 3 senelik zorlu bir uğraş sonunda Hüsnü Aşk'ın anlam ülkesinin fethi bu acize nasip oldu. 2041 beyitten ve 6'şar bentlik 6 adet tardiyeden ibaret olan Hüsnü Aşk'ın tam ve eksiksiz olarak anlaşılabilmesi için çok sayıda izaha ihtiyaç vardır. Kimisini bir hafta, kimini bir ay ve kimisini de aylarca arkeolojik kazı titizliğiyle süren yoğun ve ısrarlı takiplerimiz sonucunda kaleme aldığımız bu notlar ve izahların sayısı görüleceği gibi 460'ı bulmuştur. Daha önce yayımladığımız Fuzuli'nin 3098 beyitlik Leyla ve Mecnun'unda 170 not ve açıklama bulunduğu düşünülürse hacim olarak ondan aşağı yukarı 1000 beyit daha az olduğu halde açıklama sayısı 460'ı bulan Hüsnü Aşk'ın girifli, yoğunluk ve konu çeşitliği bakımından ne kadar farklı, kültürel ögeler açısından ne kadar zengin bir eser olduğu anlaşılacaktır. Hüsnü Aşk'ın beyitlerini nesre çevirirken ilgili sayfaların altlarına koyduğumuz bu dipnot bilgileri ve açıklamalar kadar beyitleri nesre çevirirken parantez içerisinde verdiğimiz ilaveler de önemlidir. Aslında bunlar da açıklama ve izah sadedindedir. Bunlar kelimelerin ve terkiplerin yüklendiği muhtemel anlamlar içerisinden beyitlerin, bölümlerin ve bütün bir eserin bağlamını hesaba katarak yaptığımız tercihleri gösterir. Şunu açıkça söyleyebiliriz ki bu notlar ve açıklamalar ve bu parantez içi izahlarla birlikte çalışmamız bir nesre çevrenin boyutlarını aşmış ve artık bir Hüsnü Aşk şerhi mahiyetini kazanmıştır. Bütün bu gayret ve titiz çabalarımıza rağmen gözümüzden kaçan hususlar ve insanlık icabı içine düştüğümüz hatalar ve yanılgılar elbette olacaktır. Bütün bunların anlayışla karşılanacağını umuyor, edebiyat ve kültür aşığı insanların yapıcı ve dostça tenkitlerine daima açık olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Kitabın sonunda Sultan 3. Selim tarafından 3000 altın harcanarak yazdırılmış, tesip ettirilmiş ve ciltletilmiş olan Şeyh Galip Divanı içindeki Hüsnü Aşk bölümünün tıpkı basımı bulunmaktadır. Devrin önemli hattatlarından Ahmet Yusri B. Muhammed Nazif tarafından 1207 Cemazi Yel Evvel ayında 1792 istinsah edilmiş olan nüshanın tıpkı basımını günümüz harfleriyle okunuşunu, nesne çevirisini ve beyitlerin açıklamaları ile şerhlerini ihtiva eden kitap bu haliyle üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri için de yardımcı ders kitabı özelliğini taşımaktadır. Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan.